Ayrım 6.
Morelli'nin komünist kuramının özelliği akılcılığa verdiği özel yerle belli ediyor kendini. Özel mülkiyet üzerine kurulu toplum akla aykırı görünür ona ve doğanın niyetlerine uygun bir yasama modeli hazırlar. Yasasının gerçekliğinden ya da gerçekleşme olasılığından hiçbir kuşkusu yoktur. Öyle de olsa her türlü devrim düşüncesinden uzak kalarak bütün umutlarını uyruklarının iyiliğini düşünen bir mutlakiyetçi rejime bağlamıştır Morelli. Ancak sosyal mülkiyet ve kolektif çalışma üzerine kurulu bir rejim demokrasiydi ona göre. Mably'e gelince bu ideal sosyal rejim komünizmdi. Ne var ki Morelli'nin tersine akılcı kanıtlardan değil tutkulardan yola çıkıyordu o. Ona göre özel mülkiyet bütün kötü tutkuların kaynağıdır ve işte bu kötü tutkulardır ki 18. yüzyılda sınıfsız bir toplumun kuruluşunu imkansız kılmaktadır. Ayrıca ona göre mülk sahipleri mülkiyetlerinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerdir. Ancak halkın kendisi de yüzyıllarca süren boyun eğme alışkanlığı yüzünden pek bozulmuştur. Mably'e 18. yüzyılın öteki düşünürlerine oranla özgünlük sağlayan şu, o yürürlükteki rejimin şiddet yoluyla yıkılması zorunluluğunu ve bunun kaçınılmazlığını pek iyi görmüş durumda. Yurttaş Hakları ve Görevleri adlı eserinde 1789 şöyle yazıyordu. Böylece toplum kangrene uğrayıp yok olma ve, açık söylemek gerekirse, despotluk altında ölüp gitme tehlikesiyle yüz yüze geldiğinde iç savaş bir kurtuluştur. Onun dışında bugün aşağı yukarı unutulmuş olan Godard'la La Baumel'de bu düşünceyi dile getirmişlerdi. 18. yüzyıl Fransız sosyal düşüncesinin tarihiyle uğraşanlar, başka ütopyacılardan da söz ediyorlar. Bunlar da Léger-Marie Deschamps 1716-1774, Charles-François Tiffin de la Roche 1729-1774, Nicolas-Edme Restif de la Breton 1734-1806 ve Louis-Sébastien Mercier 1740-1814. Bu yazarlardan birincisinin eserleri el yazması halinde kalıp okuyuculara ulaşamadığı için devrimin sosyal düşüncesi üzerinde bir etkisi olmadı. Ama ötekiler düşüncelerini edebi bir biçimde açıkladılar ve filozof olmaktan çok birer yazar olarak kabul edildiler. Bir tartışmalar dünyası. Bütün bu burjuva aydınlıkçı yazarların, bu eşitlikçi ve ütopyacıların aralarında kuzu kuzu geçindiklerini sanmayalım. Tersine korkunç bir savaş verdiler birbirlerine karşı. Örneğin Morelli doğa yasasında Montesquieu'nun devlet rejiminde üç ilkesi hakkındaki kuramına karşı çıkar. Voltaire 14. Louis yüzyılında şöyle der. Seninki ve benimkinin birer cinayet olduğunu ileri sürebilmek için insanın hayli deli olması gerek. Ansiklopediciler çevresi de onların deyimiyle yarı okumuş gençliğin anarşiye eğilimini belli bir kaygıyla karşılıyorlardı. Aydınlıklar devrinin edebiyatı da tıpkı resmi gibi bu düşünceler mücadelesini yansıtır. 18. yüzyıl Fransız edebiyatının en güzel ve en tanınmış eserleri, bir Le Sage'ın 1668-1774, Gilles Blas de Santillan'ın öyküsünden, Beaumarchais'in 1732-1779, Figaro'nun düğününe değin hemen hepsi şu ya da bu biçimde bir tartışma ruhuyla doludurlar. Bu iki eserin 18. yüzyıl Fransa'sının sosyal ilişkilerini yansıtan konusu rastlantı olmaktan pek uzaktırlar. Yazarları sansürden kaçmak için kafalarında tasarladıkları bir İspanya'ya aktarmışlardır konularını. Şu da çağın bir özelliği. 16. Louis, Beaumarchais'in neşeli komedisinin siyasal anlamını pek iyi kavradığı için sahnede temsiline şiddetle karşı çıkmıştı. Ne var ki sonunda boyun eğer ve eser sahneye konulur. Devrin nice büyük eseri sansür yüzünden zamanında yayımlanamadı. Diderot'un ruhbanın cinayetlerini ve sefihliğini sergileyen rahibesi için böyle olmuştur. Eser ilk kez 1798'de yayımlanabildi. Voltaire sansüre meydan okuma cesaretini gösterse de eserlerine bir yazar adı koymuyor ya da takma adlı yayımlıyor, sonra da benim değildir diye uğraşıp duruyordu. Felsefi öyküleri içinde en vurucu ve ısırıcı olanı Candide, sansürü kollayan ve kovuşturmasından kaçmak isteyen bir amaçla yazılmıştır kuşkusuz. Öykünün kuruluşunun ve kısalığının yanı sıra biçemindeki özlülüğünün bir nedeni budur. Bütün bunlar kitabın küçük boyda oluşuna yol açtı ve böylece de saklanması kolaylaştı. Öyle de olsa eserin Paris'te gizlice satışa çıkarılmasından 3 gün sonra polise emir verildi. Böylesi rezil ve kepaze bir kitabın yayılmasını önlemek için önlemler alınmalı ve yazarını da araştırılmalıydı. 18. yüzyıl Fransız edebiyatından söz ederken adı bugün unutulmuş bir yazarı, Henri-Joseph de Lorraine'ı da 1719-1797 anmalı. O devirde aşağı halk tabakalarının temsilcisi olarak dine karşı şiirler, romanlar ve felsefi denemeler kaleme alan bu yazar, eserlerinde halkın diline, efsanelere ve türkülere alabildiğine yer vermiştir. Başlıca eseri Mathieu Kardeş ya da İnsan Ruhunun Çeşitliliği 1766 adlı romanıdır. Kuzenim Ombu'nun öyküsü adını taşıyan, paranın iktidarına karşı yönelttiği yergisi de ilginçtir. Eser karşısında herkesin eğildiği altından bir adamın öyküsüdür. De Lorraine 1767'de kilise makamlarınca tutuklandı ve kutsal şeylere küfür eden eserler yazdığı için ömür boyu hapse mahkum edildi. Keşişlere ayrılmış bir hapishanede delirmiş bir halde ölen De Lorraine'ın yazgısı, aydınlıklar karşısında gericiliğin tutumunu göstermesi bakımından anlamlıdır. Öte yandan mutlakiyetçi rejimin çözülüşü, aydınlıklar hareketine açıkça katılmamış ve onun düşüncelerini yayma aranışı içinde olmayan yazarların eserlerinde de görülüyor. Örneğin Antoine François Prévost'un ünlü romanı Manon Lescaut böyledir. 1731'de yayımlanan eser, romanın kahramanlarının kurbanı oldukları mültezimlerin nedenli güçlü olduklarını anlatır ayaküstü. Bunun gibi Pierre Choderlos de Laclos'un 1741-1803 mektup biçiminde kaleme aldığı ünlü romanı tehlikeli ilişkilerin ana konusu toplumun ayrıcalıklı yüksek tabakalarının ahlaki çözülüşüdür. Benzer bir gelişmenin işaretleri ve akımların çarpışması 18. yüzyıl sanatının öteki alanlarında da gözle görülür cinstendir. 14. Louis'nin ölümünden başlayarak resmi klasizmin o soğuk görkemi saraya yakın çevrelerin bile hoşuna gitmez oldu. Rokoko biçemiyle kadınsı bir nitelik taşıyan naiplik ve 15. Louis dönemlerinin arkasından yüzyılın sonlarına doğru Fransa kraliçesi Marie Antoinette'in kendisi bile o şaşalı Versailles sarayını bırakır, cana yakın Petit Trianon'a gelip yerleşir. Orada Rousseau'nun ilkelerine göre doğaya yaklaşmayı dener. Ne var ki devrim yakınlaştığı oranda kamuoyu ayrıcalıklı tabakaların zevklerinden uzaklaştığı ölçüde, bir başka anlamda devrimci bir ruhla dolu yeni bir klasizme dönüşün başladığı görülür. Örneğin resimde tabloların ana konuları ya da renkleri değişir. İnce bir cinselliği dile getiren Boşe, 1703-1770 ile öğrencisi Fragonard'dan 1732-1806 başlayarak Diderot'un pek değer verdiği Chardin 1699-1779 ile Greuze'ün 1725-1805 türüne varıncaya değin bunu görürüz. Ve son olarak çok geçmeden devrimin resmi ressamı haline gelen David'in 1748-1825 yeni klasizmi başlar. Müzikte de iki eğilim çarpışıyordu. Rameau'nun 1683-1764 eserleriyle pek parlak biçimde dile getirdiği sarayın hoppa ve kadıncıl müziğiyle daha demokratik bir nitelik taşıyan ve yaratıcısı olarak Grétry'nin 1714-1787 gösterildiği komik opera müziği arasındaydı kavga. Yüzyılın ikinci yarısında yüksek sosyete Glückçülerle Piccinniciler arasındaki çekişmeyle çalkalanır. Bir bölük insan Fransa'da yaşayan Avusturyalı besteci Glück'ün 1714-1787 daha demokratik sanatını destekler. Geri kalan da İtalyan besteci Piccinni'nin hoppa ve kadıncıl müziğinden yana olur. Ancak eşitçi yazar Anne Godin'in devrinin İtalyan müziği hakkında kaleme aldığı yergi, bu kavgalar karşısında yazarın küçümseyişini göstermesi bakımından ilginçtir. Ona göre bu bilgili müzik hastaları arasındaki tartışma, halkın umurunda bile değildir. Onu siyasal içerikli türküler ilgilendirmektedir sadece. Ancak ne müzik sanatının sorunları ne müzik üstüne tartışmalar belirliyordu ülkenin yazgısını. Kim kulak veriyordu bu çekişmelere? Ülkenin yaşamı bir başka yöndeydi. Hiç de aldatıcı olmayan bir takım işaretler bir fırtınanın habercileriydi. Duyuluyordu bu. İşlerin hep böyle gitmeyeceğinin düşüncesindeydi herkes. Herkes hoşnutsuzdu. Fransa'da kafaları uğraştıran ne Lisbon depremiydi artık, ne de Amerikan kolonlarının İngiliz yönetimine karşı bağımsızlık savaşları. Suyun düzeyi yükseliyordu. Krallıkta şurada burada köylü ayaklanmalarının ateşi tutuşuyordu. Onların kökünü kazımak ya da sadece bastırıp boğmak devri bitmişti. Köylü başkaldırılarının dalgası yıldan yıla daha da artıyor ve bütün ülkeyi sarıyordu. Versay Sarayı'nda ise fırtınanın bu ilk işaretleri görülmek istenmiyordu. Şenlikler yapılıyor, şölenler veriliyordu. Genç ve aylak kraliçe Marie Antoinette, alabildiğine düşüncesiz, olanca hafif meşreplikle kapıp koyvermişti kendisini. Ve kocasının kaygılarına ve kararsızlıklarına bakıp gülüyordu. Daha önce olduğu gibi şimdi de günü gününe yaşanıyordu sarayda. Ve ülke bir fırtınaya doğru gidiyordu. Rousseau'nun Emil'indeki kelimeler fısıldanıyordu kulaklara. Bir bunalıma ve devrimler çağına yaklaşıyoruz. Bu devrim çağı kapıdaydı şimdi. Bin yıllık Fransız monarşisi kesin bir sınav dönemine giriyordu. 3. Devrimin eşiğinde 15. Louis'nin ölümünden sonra torunu 16. Louis adıyla kral oldu. 16. Louis'nin hükümdarlığının ilk yılları şunu gösteriyor. Yönetici çevrelerde ülkeyi eskisi gibi yönetmenin artık mümkün olmadığı düşüncesi, belli belirsiz de olsa anlaşılmış bulunuyor. 19 yaşındaki genç kralın ilk yılları umut verici oldu. Tahta geçtiği gün kendisine sunulan 24 milyonluk armağanı reddetti. Herkesin nefret ettiği Mopo ile Abetera'yı azledip kovdu Paris'ten. Her ikisi de 15. Louis rejiminin sadık hizmetkarlarıydı. Maliye genel denetimciliği görevine burjuva çevrelerin güvenini kazanmış bir kişiyi Robert Turgot'u getirdi. Ne var ki olayların dayattığı yeni bir biçeme göre yönetme iradesi, gerici feodal güçlerin ısrarlı direnişiyle karşılaştı. Ayrıcalıklılar, bütün güçleriyle ayrıcalıklarının üstüne kenetlenmişlerdi. Örneğin saray takımı 1780'de bir krallık kararı elde ettiler. Buna göre kara ve deniz güçlerindeki subaylıklar soylu olmayanlara yasaklandı. Soylu olanlar bile soyluluklarını dört göbeğe değin ispatlama zorundaydılar. Ayrıcalıklıların muhalefeti, Turgot'un kısa süren bakanlığı süresince 1774-1776 özel bir sertliğe büründü. Turgot, kökeni bakımından kılıç soylularının yukarı tabakalarından geliyordu. Yüzyılın ortalarında yani mutlakiyetçi feodal rejimin en güçlü olduğu bir sırada kapitalist üretimin ilk sistemli görünüşünü hazırlayıp ortaya koymuş olan yeni iktisatçıların fizyokratlar okulunun görüşlerini pek erkenden kabullenip onların bir öncüsü olarak kendini tanıtmıştı. 15. Louis döneminde limuzine görevli olarak atanan 1761, Turgot, orada vergi sisteminde hissedilir düzeltmelere gitmişti. Halkın pek kötü karşıladığı yol angaryasının yerine bir vergi koymuş ve kötü ürün ve kıtlığa karşı mücadelede de bir dizi önlem almıştı. Bununla beraber tahıl ticaretini serbest bırakma konusundaki önerisi üç yerden direnişle karşılaştı. İktidardan kendilerine ucuz ekmek sağlanmasını isteyen aç halk kitlelerinden geliyordu ilk tepki. Ekmek için başkaldırılardan korkan yerel yönetimler de tepki duyuyorlardı. Son bir tepki de fizyokratların düşmanı, aslında her türlü yeniliğe karşı olan 15. Louis'nin genel denetimcisi Abbé Terray'inkiydi. 1774 Ağustos'unda Terray'nin yerine o sırada Bahriye Nazırı olan Turgot getirildi. Turgot geniş bir reform planı sundu yeni krala. Her şeyden önce de 16. Louis'ye giderleri kısan, alabildiğine tutumlu bir rejim getirmesini öğütlüyordu. 24 Ağustos 1774'te şöyle yazıyordu krala: "Tarımı düzeltip iyileştirerek, vergi toplamada kötüye kullanmalara son vererek ve vergilendirmede daha adil bir dağılıma giderek, devlet gelirlerini fazla azaltmadan, halkın büyük ölçüde yatıştırılabileceği umut edilebilir. Ama her şeyin başı tutumluluktur. O olmadan hiçbir reform mümkün değildir." Turgot'un reformları arasında ilk akla gelenler şunlar: tam bir ticaret özgürlüğü ve tahılın serbestçe satımı, yol angaryasına bütün Fransa'da son verilmesi ve yerine bütün mülk sahiplerinin, yani yalnız tiers état'ın değil ayrıcalıklıların da ödemekle yükümlü olacakları bir ödentinin konması. Bunların arkasından teknik ilerlemeye engel haline gelmiş bulunan korporasyonların kaldırıldığı ilan edildi. Meslek kuruluşlarının ve onlarla ilgili ayrıcalıkların kaldırılmasına ilişkin fermanın girişinde çalışmanın insanın doğal hakkı olduğu ilan ediliyordu. Hükümdarın istediği gibi satacağı ve uyruklarının da satın alabilecekleri bir hak değildi bu. Ne var ki Turgot'un reformları yürürlüğe konamadı. Gerçekten 1775 ilkbaharında bir önceki yılın kötü hasadı yüzünden ülkede kıtlık kol gezmeye başladı ve Paris'te içinde olmak üzere her yanda açlıktan doğan bir başkaldırı dizisi sökün etti. Tarihçilerin unsurlar savaşı diye adlandırdıkları bu karışıklıklar sadece kendiliğinden patlak veren sıradan olaylar değildi. Onları tahıl ticareti özgürlüğüne karşı olanların kışkırttıkları hakkında yeterince kanıt var elimizde. Turgot bu başkaldırıların üstüne alabildiğine sertlikle gidip bastırdı onları. Ancak sağdan vuran düşmanlarının üstesinden gelemedi. Versailles'da perde arkasındaki gizli eller, başta Kraliçe Marie Antoinette olmak üzere, Turgot'un saray bütçesini indirme girişimlerinden hoşnutsuz oldukları için karşıydılar ona. Kendi mali ayrıcalıklarını kaldırdığı için soylularla kilisede karşısındaydı Turgot'un. Dahası kilise onun ülkeye dinsel bakımdan hoşgörü getirmek isteyişini değerlendiremiyordu. Dokunulmaz kanunsal ayrıcalıkları savunan meslek ustaları ile parlamanlar da Turgot'a karşı çıkıyorlardı. Halktaki ayaklanmaların sorumlusu odur deniyordu. Kitleler ekmeğin pahalılığından kıvranıyorlardı ve kötülüklerin kaynağını da onun politikasına bağlıyorlardı. O noktaya geldi ki işler, Turgot 1776 ilkbaharında görevinden alındı ve bütün yenilikleri yürürlükten kaldırıldı. Krallık angaryasıyla korporasyonlar yeniden getirildi. Tahıl üzerindeki haklarla öteki vergiler yeniden yürürlüğe sokuldu ve tekrar iç gümrükler üzerindeki engeller sistemine dönüldü. 16. Louis 1773'te Necker'i atadı Turgot'un yerine. Cenevreli bir bankacı olan Necker, ticaret özgürlüğünün can düşmanıydı. Öyle de olsa kimi reformlar yapmanın zorunluluğuna o da inanıyordu. O yüzden de parlamanların direnişine karşın birçok önlemlere gitti. Krallık mülkü üzerindeki kişisel bağımlılıklarla malları istenildiği gibi elden çıkaramama kaydı kaldırıldı. Servajın hala sürdüğü yerlerde serflere bağımlılıktan kurtulma hakkı tanındı. Sorgulamalar sırasında işkencelere son verildi ve benzeri. Ancak serflerle ilgili reforma şunu da eklemiş olalım. Yer yer ve ilke olarak kilise topraklarında bağımlılıklar 1789 devrimine değin sürdü. Necker kimi borçlanmalara giderek ve saray giderlerini kısarak devlet maliyesine bir düzen getirme denemesine de girişti. Ne var ki Fransa'da monarşinin çözülüp yıkılışa doğru gidişini durdurmada o da güçsüz kaldı. Amerikan Bağımsızlık Savaşı büyük bir coşkuya yol açtı Fransa'da. Öte yandan 16. Louis hükümeti de daha önceki savaşların yenilgileri sonucu uğranılan kayıpları İngiltere'ye ödetmek için durumdan yararlanmak istiyordu. Öyle olduğu için de kral içerideki mali güçlüklere karşın 1776 ilkbaharında kişisel gelirlerine dayanıp 1 milyon dolarlık bir ödünçte bulundu başkaldıranlara. Fransa'nın daha sonra genç Birleşik Devletlere yapacağı yardımlar ve ödünçler 8 milyon dolara erişecektir. 1777'de bir gönüllüler taburu hareket etti Amerika'ya. Aralarında bir liberal olan genç Marki Lafayette, ütopyacı sosyalizmin gelecekteki kurucusu Saint-Simon ve özgürlük düşüncesiyle tutuşmuş başka genç kişiler bulunuyordu. Hepsi de İngiltere'ye karşı Amerikan halkının özgürlüğü adına baş kaldırmış kolonların yanında çarpışma özlemi içindeydiler. Bunlar olurken Fransız burjuvazisi de yorulmak bilmez bir iş adamı ve aynı zamanda tanınmış bir yazar olan Beaumarchais'in yönettiği Rodrigue Gortale firması kanalıyla ayaklananlara silah ve cephane sağlıyordu. 1778 Şubat'ında Fransa başkaldıran kolonilerle bir antlaşma yaptı. Buna göre Fransa Amerikan bağımsızlığını tanıyor ve Birleşik Devletler'in toprak istemlerini destekleyeceğine söz veriyordu. Birleşik Devletler de Batı Hint'te İngiliz kolonileri üstüne Fransızların ileri sürdükleri desteklemeyi üstleniyorlardı karşılığında. 1779'da Fransa İspanya'nın da bağlaşığı olarak Birleşik Devletler'e yardımda bulundu. Fransız gönüllüleri Yorktown Savaşı'nda 19 Ekim 1781 üstün başarılar gösterdiler. Turgot'un özen gösterip yeniden örgütlediği Fransız donanması İngilizlere karşı birkaç başarı kazandı. Fransız donanmasının deniz yolunu kestiği için Yorktown'daki İngiliz birliklerinin çözülüp yenilmesinde büyük rolü oldu. 1783 Eylül'ünde Versay'da imzalanan barış antlaşmasıyla İngiltere 13 Amerikan kolonisinin bağımsızlığını tanıyor ve İspanya'nın kimi istemlerini kabul ediyordu. Antlaşma Fransa'nın Antiller'deki Tobago ve Saint Lucie adalarının yanı sıra Hindistan'da Pondişeri, Chandernagor kentleri ile Karikal, Yanaon ve Mahé ticaret durakları üzerindeki haklarını geçerli buluyordu. Fransa, Senegal ile Kore adasını yeniden ele geçirmişti ve Terre-Neuve açıklarında avlanma hakkını da elde etmişti.